Ayrım 15, sayfa 225, 34. Ertesi sabah paramız tükenmiş olduğundan Paddy ile ben bedava konuk evi aramak üzere yollara düştük. Eski kent yolundan güneye, Cromley'e doğru indik. Londra sınırları içinde bir yere gidemezdik çünkü Paddy kısa bir süre önce bir Londra konuk evinde kalmıştı. Yine başvurmayı göze alamadı. Asfalt yolda topuklarımız su toplayarak 25 kilometre yol yürüyecektik ve açlığımızın son kertesindeydik. Paddy, fakir konuk evinde geçireceği zamanı hazırlanmak için kaldırımı temizleyip üzerine sigara izmaritleri serdi. Sonunda semeresini de aldı. Eline bir peni geçti. Kocaman bir parça bayat ekmek aldık. Yürürken bir yandan da onu gövdeye indirdi. Yürüyüp otlak kenarındaki bir koruya vardık. Orada oturulabilirdi. Ezilmiş otlardan, kirli gazete kağıtlarından, paslı teneke kutulardan anlaşıldığına göre berduşların her zaman uğradıkları bir yerdi. Zaten birer ikişer gelmeye başlamışlardı. Hoş bir sonbahar havası vardı. Yakınımızda solucan otlarından oluşmuş sık bir alan bulunuyordu. Bugün hala o solucan otlarının berduşlarınkiyle yarışan keskin kötü kokusu burnuma gelir. Otlakta iki tane iri boy tay bir çit kapısının önünde durmuş çiti kemiriyorlardı. Terlemiştik, bitkindik, yere seriliverdik. Birisi kuru çalı çırpı toplayıp ateş yaktı. Teneke bir kaptan hepimiz sırayla sütsüz çay içtik. Adamlardan bazıları öyküler anlatmaya başladı. Bill adında biri ilginç bir tipti. Tam eski toprak bir berduş. Herkül gibi güçlü. Çalışmaya açıktan açığa düşman bir adam. Ne zaman istese bir yapıda iş bulabileceğini söyleyip fiziksel gücüyle övünüyordu. Fakat ilk haftalığını alır almaz öylesine içip sarhoş oluyormuş ki kovuyorlarmış. İlk iş arasında beleşçilikle, genellikle dükkancılardan bir şeyler sızdırmakla geçiniyormuş. Şöyle diyordu. Öyle her yere gitmem. Örneğin kente. Kentte işler kesat gider. Bir sürü beleşçi vardır. Fırıncılar bayatları sana vereceğine atmayı yeğlerler. Oakford Ham. İşte Oakford beleşçilik edilecek yerdir. Oradayken ekmek verirler. Bacon verirler, et verirler. Her akşam öğrencilerden o gecenin yatak parasını çıkartıyorum. Son gece yatak param çıkışmadı. İki peni eksikti. Bir papaza gittim, üç peni istedim. Verdi üç peniyi ama hemen de beni dileniyorum diye polise ihbar etti. Aynasız geldi, sen dileniyormuşsun diyor. Hayır dedim, beyefendiye saati soruyordum. Aynasız üstümü yoklamaya başladı. O yarım kilo etle iki somun ekmeği buldu. Peki, o halde bunlar nedir dedi. Sen karakola gel bakalım. Yargıç 7 gün hapis verdi. Ondan sonra artık papazlardan bir şey istemez oldum. Ama 7 gün yan gelip yatmaya da aldıracak adam mıyım ben? Ve bu. Anlaşıldığına göre adamın tüm yaşamı bu beleşçilik zom olmayan yan gelip yatma çemberi içinde geçiyordu. Anlatırken sanki pek eğlenceli bir şeymiş gibi gülüyordu. Üzerinde fitilli kadifeden bir takım, boyun atkısı ve kasketten başka bir şey olmadığına, ne çamaşırı ne de çorabı bulunmadığına göre dilencilikten eline pek bir şey geçmiyor olmalıydı. Yine de şişman ve keyfi yerindeydi. Hatta o sıralar berduşlar arasında az görülen bir şey, bira kokuyordu. Berduşların arasında kısa süre önce Cromley konuk evinde kalmış iki kişi vardı. Bize orayla ilgili bir hortlak öyküsü anlattılar. Yıllar önce orada bir berduş kendini öldürmüş. Nasılsa hücresine ustura sokmayı becerebilmiş olan adam orada boğazını kesmiş. Sabahleyin çavuş hücreleri dolaşırken bununkinin kapısını ceset dayandığı için açamamışlar. Zorlayınca ölünün kolu kırılmış. Ölü kırılan kolunun öcünü almak için hücresine gelirmiş. Öyle ki o hücrede kim yatarsa o yıl içinde ölürmüş. Elbette birçok da örnek sayabiliyorlardı. Bir hücrenin kapısı açılmakta direnirse vebadan kaçar gibi kaçacaktınız. Çünkü o hücre perili hücreydi. Eskiden denizci olan iki berduş da başka bir korkunç öykü anlattılar. Adamın biri, adamı tanıdıklarına yemin ediyorlardı. Şili'ye kalkan bir gemiye kaçak yolcu olarak girmeyi aklına koymuş. Gemiye büyük tahta sandıklarda ambalajlanmış malzeme yükleniyormuş. Kaçak adam bir liman işçisinin yardımıyla bu sandıklardan birinin içine gizlenmeyi başarmış. Fakat liman işçisi sandıkların yüklenme sırasını şaşırınca vinç kaçağın bulunduğu sandığı kavrayıp ambarın dibine oturtmuş. Üzerine de yüzlerce başka sandık yüklenmiş. Yolculuğun sonuna kadar hiç kimse bir şeyin farkına varmamış. Yolun sonunda da havasızlıktan boğulmuş olan kaçak yolcunun çürümekte olan cesedini bulmuşlar. Başka biri İskoçyalı haydut Gilderoy'un öyküsünü anlattı. Gilderoy asılarak idama mahkum edildikten sonra kaçan, kendisini mahkum etmiş yargıcı kaçırıp ne herif ama asan adamın adı. Berduşlar elbette öyküye bayılıyorlardı. Fakat ilginç olan şu ki hepsi de öyküyü yanlış biliyordu. Amerika'ya kaçıp kurtulduğunu sanıyorlardı. Halbuki aslında adam yeniden yakalanıp idam edilmişti. Öykü kuşkusuz bile bile değiştirilmişti. Tıpkı çocukların Samson ya da Robin Hood öykülerine mutlu sonlar uydurmaları gibi. Son öykü adamların konuşma konusunu tarihe çevirmişti. Çok yaşlı biri bir ısırık yasasının soyluların geyik yerine insan avladıkları günlerden kalma olduğunu söyledi. Ötekilerin bir bölümü adama güldüler ama o bildiklerinden kesinlikle emindi. Ayrıca tahıl yasalarını da duymuş. Supreme notis, ten, dipnot, ilk gece hakkı, dipnot bitti. De, bunun halen var olduğuna inanıyordu. Haberi varmış büyük ayaklanmayı, dipnot. Britanya adalarında parlamento yanlılarıyla monarşi yanlıları arasında ortaya çıkan 1642-51 yılları arasında süren ve İngiliz iç savaşları da denilen hareket. Dipnot bitti. Da biliyormuş. Onun yoksulların zenginlere karşı ayaklanması olduğunu sanıyordu. Herhalde köylü ayaklanmalarıyla karıştırmış olmalıydı. Yaşlı adamın okuma bilip bildiğinden bile kuşkuluyum. Herhalde gazete makalelerinden öğrenilmiş şeyler anlatmıyordu. Tarihten bölük bölçük bildikleri kuşaktan kuşağa aktarılmış öykülerdi. Bir bölümü ta orta çağdan gelen zayıf bir yankı gibi yüzyıllardır ağızlarda dolaşıyor olabilirdi. Paddy ile ikimiz akşam 6'da konuk evine girip sabah 10'da çıktık. Rompton ve Edinburgh'dakilere çok benziyordu. Hayalet mayalet görmedik. Orada geçici çalışanların arasında eskiden Norfolk'ta balıkçılık yapmış William ve Fred adında iki kişi vardı. Yaşam dolu adamlardı. Şarkı söylemeyi çok seviyorlardı. Mutsuz Bella diye bir şarkıları vardı. Burada kaydetmeye değer. İki gün boyunca 5-6 kez söylediler. Ezberledim. Bir iki dizeyi kaçırmış olabilirim. Onları da benzeterek yazıyorum. Şöyleydi. Bella gençti. Bella güzeldi. Parlak mavi gözleri, sarı saçları vardı. Ah mutsuz Bella. Yürüyüşü hafifti. Yüreği şendi ama aklı yokmuş ki günün birinde yuva kurmaya kalktı. Kötü, kalpsiz, acımasız bir herifle. Mutsuz Bella gençti. Bilmiyordu ki bu dünya çetindir. Erkekler aldatırlar. Ah mutsuz Bella. Dedi ki kocam doğru neyse onu yapar. Şimdi beni alacak çünkü alması gerekiyor. Sevgi dolu yüreği güveniyordu kötü, kalpsiz, acımasız herife. Herifin evine gitti. Kirloz mendebur. Partallarını toplamış, çıkın yapmıştı. Ah mutsuz Bella. Ev sahibesi bağırdı. Defol orospu. Bir daha seni burada görmeyeyim. Zavallı Bella. Öylesine kırıldı ki kötü, kalpsiz, acımasız herifin yüzünden. Bütün gece karlarda yürüdü durdu. Neler çektiğini kimse bilmez. Ah mutsuz Bella. Sabah olup gün ağardığında yazık, yazık ki Bellacık ölmüştü. Gencecikken yapayalnız yatağına gönderilmişti. Kötü, kalpsiz, acımasız herif tarafından. İşte böyle sen ne istersen yap, günahın meyveleri hala duruyor. Ah mutsuz Bella. Mezarına indirirlerken erkekler dediler ki, yaşam böyledir. Fakat kadınlar tatlı sesleriyle pesten şöyle okudular: "Erkek milleti değil mi? Hepsinin topunu." Şarkı bir kadının kaleminden çıkmış olabilir. Bu şarkıyı söyleyen William Deveret tam birer hergeleydi. Berduşların adını kötüye çıkaran cinsten. Cromley'deki konuk evi çavuşun elinde bir miktar eski giysi olduğunu, orada kalanların bir bölümüne dağıtılacağını duymuşlar. Gelmeden önce çizmelerini çıkarıp saya dikişlerini sökmüşler, tabanlarını kesmişler, epeyce harap etmişler. İki çift çizme için başvurularını yaptılar. Çavuş ayaklarındakilerin ne kadar berbat olduğunu görünce bunlara hemen hemen yepyeni birer çift verdi. Sabah olup da dışarı çıkar çıkmaz William ile Fred yeni çizmeleri bir şilin 9 peniye sattılar. Onlara göre kendi çizmelerini hemen hemen giyilemez duruma getirmeleri bu paraya değmişti. Konuk evinden ayrıldıktan sonra hepimiz güneye, Lower Binfield ve Ide Hill'e doğru yol almaya başladık. Uzun, yorgun bir kafile oluşturmuştuk. Yolda berduşlardan ikisinin arasında bir kavga oldu. Patırtı birdenbire çıkmış, saçma bir casus belli. Dipnot, savaş nedeni, dipnot bitti, vardı. Bir tanesi ötekine Bokçugil demiş. Öteki de bunu Bolşevik anlamış. Yani korkunç bir küfür, bir tarlada kozlarını paylaşmaya giriştiler. İçimizden 10-12 kişi durup seyrettik. Sahne bir neden ötürü belleğime kazındı. Dayağı yiyen adam yere düşünce kasketi başından yuvarlanmıştı. Saçlarının bembeyaz olduğu görüldü. Bundan sonra aramızdan bazıları işe karışıp dövüşü durdurdu. Bu arada Paddy ona buna bir şeyler sorup kavganın gerçek nedenini öğrenmiş. Sorun birkaç penilik yiyecekmiş. Lover Binfield'e çok erken ulaştık. Paddy boş kalan zamanımızı doldurmak için kaçak iş aramaya koyuldu. Evlerden birinden kırılıp yakacak yapılacak tahta sandıklar vermişler. O da dışarıda bir arkadaşım var deyip beni içeri aldı. İşi birlikte yaptık. İş bitince ev sahibi hizmetçi kıza bize çay vermesini söyledi. Çayı getirdiği zaman kızın yüzünde gördüğüm ürküntüyü anımsıyorum. Yarı yolda büsbütün korkup fincanları yere koymuş ve eve kaçıp mutfak kapısını kapamıştı. Berduşların adı işte böyle kötüye çıkmıştır. İkimize 6'şar peni verdiler. 3 penilik bir somun ekmekle bir ons tütün aldık. Elimizde 5 peni kaldı. Paddy 5 penimizi gömmenin akıllıca bir şey olacağını düşünüyordu. Çünkü Lower Binfield'deki çavuşun gaddar diye adı çıkmıştı. Miktar ne olursa olsun paramız bulunduğunu öğrenirse bizi geri çevirebilirdi. Berduşların paralarını gömmeleri yaygın bir uygulamadır. Konuk evine büyük tutarda para sokacaklarsa giysilerinin içine dikerler. Yakalanırlarsa elbette hapsi boylayacaklardır. Paddy ve Bozo bununla ilgili hoş bir öykü anlatırlardı. Bir İrlandalının, Bozo İrlandalı, Paddy İngiliz diyordu, berduş değil 30 sterlini olan birinin ufak bir köye yolu düşmüş. Yatacak yer bulamıyormuş, bir berduşa sormuş. O da bir düşkünler evini salık vermiş. Basbayağı adet olmuştur. İnsan yatacak yer bulamadı mı düşkünler evine gider. Makul bir para ödeyip orada geceleyebilir. Fakat bu İrlandalı hiçbir şey ödemeden gecelemenin daha akıllıca bir şey olduğunu düşünmüş. Düşkünler evine herhangi bir düşkün gibi başvurmuş. 30 sterlini de giysilerinin arasına dikili. Bu arada ona yol gösteren berduş bundan bir iş çıkaracağını anlamış ve çavuştan özel olarak ertesi sabah olağan saatten daha erken çıkmasına izin vermesini rica etmiş. Bir iş bakmaya gideceğini söylemiş. Sabah 6 oldu mu bu çıkmış. Sırtında İrlandalının giysileriyle İrlandalı hırsızlığı duyurmuş ama konuk evine yalan beyanla girdi diye 30 gün hapse mahkum etmişler. 35. Lower Binfield'de varınca uzun bir süre otlara yayılıp yattık. Çevredeki köylüler de bahçe kapılarının önünde durmuş bize bakıyorlardı. Bir papazla kızı gelip hiçbir şey söylemeden bir süre sanki akvaryum balığıymış gibi bizi seyretti. Sonra çekip gittiler. Biz bekleyenler epey kalabalıktık. 40-50 kişi vardık. William ve Fred de oradaydı. Hala şarkı söylüyorlardı. Kavga eden iki adam da Arakçı Bill de hepsi bizimleydiler. Bill bu sefer fırıncılardan bir şeyler dilenmiş. Paltosuyla çıplak vücudunun arasına epeyce bayat ekmek saklamıştı. Bizimle bölüştü. Hepimiz sevindik. Aramızda bir de kadın vardı. Gördüğüm ilk kadın Berdiş. Şişman, yıpranmış, çok kirli, 60 yaşlarında bir kadındı. Uzun, arkası sarkık, siyah bir eteklik giymişti. Hanımefendi tavırları takınıyor, yanına biri oturursa havayı koklayıp uzaklaştırıyordu. Berdüşlerden biri, "Nereye gidiyorsun bayan?" diye sordu. Kadın havayı koklayıp uzaklara baktı. "Hadi, bayan," dedi Berike, "neşelen biraz. Arkadaşlıktan kaçınma, bak hepimiz aynı yolun yolcusuyuz." "Sağ ol," dedi kadın acı bir sesle. "Berduşlar grubuna karışmak istersem söylerim sana." Berduşlar sözcüğünü söyleme biçimi hoşuma gitmişti. Sanki bir anda kadının ruhunu olduğu gibi ortaya koyuyordu. Çapığı küçük, çevresinde olup bitenin ayırdına varamayan kadın ruhu. Yollarda geçmiş yıllardan hiçbir ders almamış bir kadının ruhu. Kuşkusuz saygıdeğer bir dul kadındı da kim bilir ne acayip bir rastlantı sonucu böyle yersiz yurtsuz kalmıştı. Konuk evi 6'da açılıyordu. Günlerden cumartesi olduğu için tüm hafta sonu içeride kalacaktık. Adet böyleydi. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki pazar gününün hoş olmayan bir şeyler getireceği düşüncesiyle böyle yapılmış olabilir. Kaydımız yapılırken mesleğimi gazeteci diye bildirdim. Ressam demekten daha doğruydu. Çünkü gazete makalelerinden para kazandığım olmuştu. Fakat bir takım sorulara yol açacağından öyle demem de aptalca bir şeydi. İçeri girer girmez üzerimizin aranması için sıraya girdik. Çavuş benim adımı bağırdı. Kırklık kaskatı oradaki konumumdan değil, eski bir askerin sertliğini taşıdığı için askere benzer bir adamdı. Sert bir sesle. "Aranızdan hanginizin adı Black?" diye sordu. Verdiğim adı unutmuştum. "Benim efendim." "Demek gazeteciymişsin." "Evet efendim," dedim titreyerek. Bir iki soru sordu. Yalan söylediğimi ortaya çıkarırdı. O da hapsi boylamam demekti. Fakat çavuş yukarıdan aşağı bir süzdü ve "O halde bir beyefendisiniz," dedi. "Sanırım öyleyimdir." Uzun uzun bana baktı. "İşte kötü talih ahbap, berbat bir kötü talih." Ondan sonra beni haksızca kayırmaya başladı. Hatta bir çeşit saygı gösteriyordu bile denebilir. Üstümü aramadı. Banyoda temiz bir havlu verdi. Temiz havlu duyulmamış bir lükstür. Demek eski bir askerin gözünde beyefendiliğin böylesine bir gücü varmış. Saat 7'de çaylarımızı ve ekmeğimizi gövdeye indirmiş hücrelerimize girmiştik. Hücrelerimizde yalnızdık. Kerevet ve ot şilte vardı. Yani insanın rahat bir uyku çekmesi gerekir. Fakat hiçbir konuk evi kusursuz olmuyor. Lower Bimfeyert'tekinin kusuru da soğuk olmasıydı. Sıcak su boruları işlemiyordu. Verdikleri iki battaniyenin ikisi de pamuklu, işe yaramaz şeylerdi. Mevsim daha sonbahardı ama acı bir soğuk vardı. İnsan o uzun 12 saatlik geceyi bir o yana bir bu yana dönerek geçiriyor. Birkaç dakika uyusa titreye titreye gözlerini açıyordu. Sigara falan içemezdik çünkü içeriye gizlice sokmayı becerebildiğimiz tütünler giysilerimizde kalmıştı. Onları da sabahtan önce geri alamazdık. Koridor boyunca ahlamalar, oflamalar duyuluyordu. Bazen birisi yüksek sesle sövüyordu. Sanmam ki aramızda 2 saatten fazla uyku uyuyan olsun. Sabahleyin kahvaltıdan ve doktorun vizitesinden sonra çavuş bizleri yemekhanede topladı ve kapı üzerimize kilitlendi. Duvarları beyaz badanalı, tabanı taş bir yerdi. Yemek dağıtımı tezgahları tahta sıralarıyla, hapishane kokusuyla tanımlanamaz bir sıcaklığı vardı. Parmaklıklı pencereler öylesine yüksekteydi ki dışarıya bakılamıyordu. Bir saatten ve konuk evinin kurallarının yazılı olduğu listeden başka bir süs yoktu duvarlarda. Sıralarda dirsek dirseğe oturmuştuk. Saat daha sabahın 8'i olduğu halde iç sıkıntısı başlamıştı bile. Yapacak bir şey yoktu. Konuşacak konu yoktu. Kıpırdayacak yer bile yoktu. Tek teselli sigara içilebilirdi. yakalanmadıkça sigara içilmesine göz yumuluyordu. Londra avam ağzıyla Glasgow şivesi karışımı bir telaffuzla konuşan bodur, saçı sakalı birbirine karışmış biri, çizmesine sakladığı izmaritler üstlerimiz aranırken düşüp el konulduğundan tütünsüz kalmıştı. Adama bir sigara yapacak kadar tütün verdim. Sigaralarımızı gizliden gizliye okul çocukları gibi cebimizde saklayarak içiyorduk ki çavuşun geldiğini duyduk. Berduşların çoğu o rahatsız ruhsuz yerde aralıksız 10 saat geçirdiler. Tanrı bilir böyle bir şeyin nasıl üstesinden geldiler. Ben onlardan talihlik çıktım. Çünkü saat 10'da çavuş birkaç kişiye ıvır zıvır işler verdi. Beni de düşkünler evinin mutfağında görevlendirdi. Bu en çok istenen işti. Bu da temiz havlu gibi beyefendi sözcüğünün sihrinden geliyordu. Mutfakta yapacak iş yoktu. Patates depoladıkları ufak bir sundurma bulup onun içine süzüldüm. Düşkünler evinin pazar ayininden kaçan birkaç düşkün oraya girmiş, göze çarpmamaya çalışıyordu. Üzerine oturulacak rahat ambalaj sandıkları vardı. Family Herald gazetesinin birkaç eski sayısı, hatta düşkünler evinin kitaplığından bir sayı da Raffles vardı. Düşkünler oradaki yaşam hakkında ilginç şeyler anlatıyorlardı. Anlatılanlar arasında bir de şunu söylediler. Düşkünler evinde en çok tiksinilen şey sadakanın bir simgesi gibi üniformaymış. Adamlar kendi giysilerini ya da hatta kendi kasketlerini giyebilseler yoksul oldukları o kadar içlerine koymayacakmış. Akşam yemeğimi düşkünler evinin karavanasından yedim. Çok bol bir yemekti. X otelindeki ilk günümden beri yediğim en bol yemekti. Fakirler genellikle pazar günleri böyle tıka basa yediklerini, haftanın geri kalan günlerinde ise eksik beslendiklerini söylediler. Yemekten sonra aşçı beni bulaşık işine verdi ve artıkları atmamı söyledi. Savurganlık şaşırtıyor, bu durumda afallatıyordu. Yarı yenmiş kocaman et parçaları, sepetler dolusu parçalanmış ekmek dilimleri ve sebze, çöp gibi çay yapraklarıyla birlikte akıtılıp gidiyordu. Ben bu işi yaparken komşu bölümde 50 tane berduş, yarı boş mideleriyle ekmek peynirden ve belki pazar günü onuruna iyi haşlanmış patatesten oluşan akşam yemekleriyle baş başaydılar. Düşkünlere bakılırsa yiyecekler berduşlara verilmesin diye özellikle atılıyormuş. Saat 3'te öteki bölüme geçtim. Berduşlar saat 8'den beri orada, o dirsek kıpırdatılamayan yerde oturuyorlardı. Sıkıntıdan akıllarını yarı yarıya kaybetmişlerdi. Sigara içmenin de bir sonu geliyor. Çünkü berduşların tütünleri kaldırımdan topladıkları izmaritlerden elde etme olduğu için birkaç saat kaldırımlardan uzak kalsalar tütünleri bitmiş oluyordu. Adamların çoğu konuşamayacak kadar canı sıkkın durumdaydı. Tahta sıralara sıkışıp oturmuşlar, hiçbir şeye bakmadan duruyorlardı. Saç sakal karışmış suratları kocaman esnemelerle ikiye ayrılıyordu. Yemekhaneyi ennui, dipnot iç sıkıntısı, dipnot bitti, kokusu sarmıştı. Kupkuru sırada oturmaktan beli tutulmuş pedi sızıldanıp duruyordu. Vakit geçirmek için yüksek düzeyde bir berduşla sohbet ettim. Yakalıklı, kravatlı genç bir marangozdu. Alet takımı olmadığı için yollara düştüğünü söyledi. Öteki berduşlardan biraz ayrı duruyor, kendini düşkünler evi konuk evinde kalan biri gibi değil de daha özgür biri olarak görüyordu. Edebiyatta seviyordu. Cebinde bir Quentin Durward vardı. Dediğine göre aç kalmazsa böyle yerlere gelmezmiş. Daha çok çit diplerinde, toplanmış saz demetlerinin arkasında yatarmış. Bir zamanlar haftalarca güney kıyısı boyunca gündüz dilenip gece plaj kabinlerinde uyumuş. Yol yaşamından söz ettik. Bir berduşu 14 saat fakir konuk evinde, geri kalan 10 saati yürümekle ve polisten kaçmakla geçirmeye zorlayan bu sistemden yakınıyordu. Kendi durumundan söz ediyor, birkaç sterlinlik marangoz aleti alamadığı için 6 ay halkın sırtından geçinmesini aptalca bir uygulama olarak görüyordu. Bunun üzerine ona düşkünler evinin mutfağındaki yiyecek savurganlığını, bunun hakkında ne düşündüğümüzü anlattım. O anda konuşmasının tonu değişti. Her İngiliz işçisinin içinde uyuyan o ayinini, kaçılmaz kilise müdavimini uyandırmıştım. Ötekilerle birlikte aç kalmış olmasına karşın hemen neden yiyeceğin berduşlara verilmeyip de çöpe atıldığını kavrayıverdi. Bana epey sert bir biçimde çıkıştı. Öyle yapmaları gerekir dedi. Böyle yerleri gereğinden rahat duruma getirirlerse ülkenin tüm süprüntüsü buralara akın eder. Bütün o ayak takımını buradan uzak tutan yiyeceğin kötülüğü. Buradaki bu berduşlar çalışmayı kaldıramayacak kadar tembeldirler. Onların tüm sorunu bu. İnsan sür git buraları yüreklendirmek istemez. Süprüntüdür bunlar. Haksız olduğunu ortaya koyacak kanıtlar gösterdim ama dinleyecek gibi değildi. Hep şunu söylüyordu. Buradaki bu berduşlara acımamalısın. Bunlar süprüntüdür. Bunları senin benim gibi insanların ölçütleriyle değerlendirmeyeceksin. Bunlar süprüntü. Süprüntüden başka bir şey değil. Buradaki bu berduşlar demesi açıkça dile getirmese de kendisini ayrı tuttuğunu belli ediyordu. 6 aydır yollarda taban tepiyordu ama Tanrı'nın gözünde berduş olmadığını da dokunduruyordu. Galiba berduş olmadığı için Tanrı'ya şükreden pek çok berduş olsa gerek. Hani turla geziye çıkıp da turla geziye çıkanlar konusunda küçültücü şeyler anlatanlar gibi. 3 saat zar zor öyle geçti. Saat 6'da akşam yemeğini getirdiler. Pek yenilir şey değildi. Daha sabahtan sert olan ekmek akşama kadar cumartesi akşamı dilimlemişler. Gemi peksimetlerine dönmüştü. Neyse, üzerine biraz et suyu sürmüşler de biz o sürdüklerini sıyırıp hiç yoktan iyidir diyerek sadece onu yedik. Saat 6'yı çeyrek geçe yataklarımıza yollandık. Yeni berduşlar geliyordu. Aynı günlerin berduşları birbirlerine karışmasınlar diye bulaşıcı hastalıklardan korkuluyordu. Yeni gelenleri bizim hücrelere koydular. Bizi yatakhaneye gönderdiler. Yatakhanemiz tahıl ambarı gibi bir şeydi. Tıkış tıkış yerleştirilmiş 30 yatak vardı. Ortak bir oturak olarak da bir leğen koymuşlardı. İğrenç bir koku vardı. Yaşlılar bütün gece öksürdüler. Kalktılar fakat bu kadar kişinin bir arada olması havayı sıcak tutuyordu. Biraz uyuyabildik. Sabah saat 10'da yeniden doktor muayenesinden geçtikten sonra ellerimize öğle yemeği diye büyük bir parça ekmekle peynir verdiler ve dağıldık. Bir şirinlikleri olduğu için kendilerini güçlü sayan William ve Fred ekmeklerini konuk evinin sivri parmaklıklarına kazığa geçirir gibi sapladılar. Protesto diye yapıyorlarmış. Bu kent ili içinde bir daha barınamayacak kadar rahatsız ettikleri ikinci konuk eviymiş. Bunu da pek gülünç bir şey gibi anlatıyorlardı. Berduş olmaları göz önüne alınırsa neşeli adamlardı bu ikisi. Aptal her berduş topluluğunda bir aptal oluyordu. Yürüyemeyecek kadar yorgun olduğunu ileri sürüp parmaklıklara sarıldı, kaldı. Sonunda çavuş geldi, zorla parmaklıkları bıraktırdı ve bir tekme vurup adamı yürüttü. Paddy ile ben Londra'ya dönmek üzere kuzeye doğru yol almaya başladık. Ötekilerin çoğu İngiltere'nin en kötü yoksul konuk evi olarak ünlenmiş olan Edith ile doğru yollarına devam edeceklerdi. Dipnot, daha sonraki bir tarihte orada kaldım. O kadar da fena değilmiş. Dipnot bitti. Bir kez daha sonbaharın tatlı havası bizi karşıladı. Yol sessizdi, gelip geçen araba sayısı azdı. Kaldığımız yerin birbirine karışmış ter, sabun ve pis su kokularından sonra dışarının havası yaban gülü kokusu gibi gelmişti. Yollarda bizden başka berduş olmadığını sanıyorduk ki arkamızdan hızlı bir ayak sesi ve birinin bizi çağırdığını duyduk. Budur İskoçyalıymış. Glasgow'lu berduş nefes nefese koşup bize yetişti. Cebinden paslanmış bir teneke kutu çıkardı. Yüzünde bir borcu ödemek isteyen birinin dost gülümsemesi vardı. ''Buyur arkadaşım'' dedi candan bir sesle. ''Sana birkaç izmarit borçluyum. Dün sen beni sıkıntıdan kurtarmıştın. Bu sabah ayrılırken çavuş izmarit kutumu geri verdi. İyiliği karşılıksız bırakmayacaksın. Al, elime 4 tane ıslak, ezilip büzülmüş, iğrenç sigara izmariti sıkıştırdı.''